Güne bakan.
Hem güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi sevdalıdır. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını, güne bakan çiçeği. Biz de güne bakan gibi her yeni günü sevgiyle, umutla, heyecanla karşılayalım. Yılmadan, usanmadan hayata sımsıkı sarılalım istiyoruz. Bizler Şule Özçakır, Sezin Zor, Nilgün Yıldırım, Tolga Kökten ve mikrofonda ben Deniz Mustafa Çamlıca, sevgi ve umuda kapı aralamak isteyen küçük bir aileyiz. Siz sevgili dinleyicilerimizle büyümek, kocaman bir aile olmak ve yüzümüzü her daim güneşe dönmek istiyoruz. Tıpkı güne bakanlar gibi. Güne Bakan'dan merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında sizlerle birlikteyiz. Takvim yaprakları 18 Mayıs 2022'yi günlerden çarşambayı, Türkiye'de saatler 15.06'yı gösteriyor. Dünyanın dört bir yanında bizleri dinleyen siz sevgili dinleyicilerimize kucak dolusu selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Efendim bizi Türkiye'nin Sesi Radyosu.com ve TRT Memleketim FM.com adreslerimizden dinleyebiliyorsunuz. Ayrıca sosyal medya hesaplarımızdan da bizlere ulaşabilir, duygu, düşünce ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Mesajlarınızı bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün ilk bölümde herkes için iş sağlığı ve güvenliği köşemizde sizlerle olacağız. İş kazaları açısından inşaat sektörünün durumunu, sıkça karşılaşılan iş kazası türlerini, bu kazaları önlemek için alınacak tedbirleri ve dikkat edilmesi gereken hususları konuşmak üzere İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı İnşaat Mühendisi Alperen Fatih Dursun stüdyomuzda olacak. Sevgili dinleyicilerimiz, ikinci bölümde yayınımıza Avrupalı Türkler köşemizde devam edeceğiz. İstinye Üniversitesi öğretim üyesi ve Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi üyesi Profesör Doktor Osman Can Ünver telefon bağlantımızla yayınımızda olacak. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın çocukları için Türkiye'de sağlanan eğitim imkanlarını, lisans ve yüksek lisans eğitimi için gereken şartları ve yabancı uyruklu öğrenci sınavı, yani kısa adıyla YÖS başvuru şartlarını konuşacağız. Güne bakan başladı.
Fermanım, iki dudağının arası, çok gördüm sözünün kölesi olan.
Dermanım, sen de sanmıştım meğerse yanılmışım.
Artık sana ebediyen tozlu bu raflarım. Şimdi senin pembelerin bile temizleyemez o sayfaları.
Kapandı bu eski yaram sana dayana dayana. Daha tutunacak aşka kalmadı dayanak. Hayallerim uçurumun eşiğinde bir salıncak. Ben gittikten sonra mı bende kalacak?
Kapandı bu eski yaram sana dayana dayana. Daha tutunacak aşka kalmadı dayanak. Hayallerim uçurumun eşiğinde bir salıncak. Ben gittikten sonra mı aklım bende kalacak? Çok gördüm sözünün kölesi olan.
Dermanım, sen de sanmıştım meğerse yanılmışım.
Artık sana ebediyen tozlu bu raflarım. Şimdi senin pembelerin bile temizleyemez o sayfaları.
Şimdi kapandı bu eski yara sana dayana dayana.
Ben
herkes için iş sağlığı ve güvenliği.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndasınız. TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında Güne Bakan tüm hızıyla devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi herkes için iş sağlığı ve güvenliği köşemiz var ve İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanı aynı zamanda inşaat mühendisi Alperen Fatih Dursun stüdyo konuğumuz. Alperen Bey hoş geldiniz.
Hoş bulduk Mustafa Bey.
Nasılsınız? İyi misiniz?
Çok şükür iyiyim. Siz nasılsınız?
Bizler de iyiyiz. Çok sağ olun. Şimdi Alperen Bey, inşaat sektörünü konuşacağız sizinle. İş kazaları, inşaat sektöründe iş kazaları malumunuz bir hayli fazla ve Türkiye'de inşaat sektörü bayağı ileride. Son zamanlarda bayağı binalar yapıyoruz. Son yıllarda inşaat sektöründe işçi sağlığı ve güvenliği konusu ön plana çıkıyor malumunuz. İş kazaları açısından inşaat sektörünün durumunu nasıl değerlendirirsiniz?
İnşaat sektöründeki iş kazalarını incelediğimizde aslında sadece ülkemiz için değil, tüm dünya ülkeleri için bu konunun oldukça önemli bir sorun olduğunu görüyoruz. İsterseniz iş kazalarına geçmeden önce ekonomimiz açısından ve dünya genelinde evrensel bir özellik bu. Sektörün evet. durumundan biraz bahsetmek isterim. Hı hı. Şimdi birçok ülkede malumunuz gelişimin ana eksenini inşaat sektörü oluşturuyor.
Evet.
Sadece konut projelerini düşünmemek lazım. Dediğiniz gibi özellikle konut projeleriyle inşaat sektörü özellikle günümüzde fazlasıyla gündemde olan bir konu.
Evet.
Konut projelerinin yanı sıra barajlar, enerji üretim tesisleri, fabrikalar, hastaneler, kısacası yaşam kalitesi açısından bize seviye atlatan birçok faaliyet söz konusu. Hı hı. Tabii bu inşaat faaliyetleri sadece yaşam kalitemizi iyileştirmiyor. Aynı zamanda da dünya genelinde ülke ekonomilerine de önemli bir değer katıyor.
Tabii.
Sektörün hem ekonomik büyümeye hem de sosyoekonomik refah düzeyine önemli katkıları var. Bunlar da sektörün ülkeler adına önemini artıran unsurlardan. Şöyle kritik bir nokta ile ilgili bir hatırlatma yapmak istiyorum. İnşaat yatırımları bildiğimiz üzere ekonomik büyümeyi doğrudan etkiler. Karşıdan baktığımızda benzer şekilde ekonomik büyüme de inşaat yatırımlarını yani inşaat faaliyetlerini etkilemekte. Bu iki unsur hı hı. hem inşaat yatırımları hem ekonomik büyüme birbirini tetikleyen faktörler olarak toparlayabiliriz bu kısmı. Tabii inşaat sektörünün yapısına ve sektördeki faaliyetlere baktığımızda sektör sadece kendi sektörünü ilgilendirmiyor. Birçok sektörle hatta birçok faaliyet koluyla da geniş ve yaygın bir bağlantıya sahip. Bu konuda izniniz olursa bu konuyu biraz daha ayrıntılı tabii, izah buyurun. Etmek adına İngiltere'de yapılan bir çalışmadan ve bu çalışmanın sonuçlarından bahsetmek istiyorum. Hı hı. Bu araştırmaya göre ortalama yeni bir evde 150 farklı meslek kolunu ilgilendiren 23 bin parça iş kalemi bulunmakta. Şimdi bu rakamlar az önce sektörle diğer sektörler arasındaki ilişkiyi ifade etmek için neden geniş ve yaygın bir bağ olduğunu ve bu tabiri kullandığımı açıklıyor diye düşünüyorum. Tabii sektör istihdam açısından da oldukça önemli bir yere sahip. İnşaat sektörü bunca teknolojik ilerlemeye rağmen hala emek yoğun, yoğun bir iş gücü gerektiren bir sektör.
Evet.
Ve önümüzdeki teknolojik gelişmeler de bunu en azından kısa vadede değiştirmeyecek diye biz düşünüyoruz. Yani sektör bu niteliği itibarıyla çalışan istihdamı açısından önemli bir potansiyel bize sunuyor.
Tabii.
Şimdi birçok çalışan faaliyet gösterdiği için de bunun tabii ki iş kazaları açısından da sektörün önemini artıran bir yanı var. İzniniz olursa Sosyal Güvenlik Kurumu'nca yayınlanan son verilere göre bazı istatistikleri de paylaşmak isterim. Çünkü
daha iyi olur tabii anlaşılması
adına. Biraz önce ifade ettiğim potansiyeli daha net tabii. dinleyicilerimiz anlamış olurlar. Ülkemizde şu an 2 milyon civarında iş yeri bulunmakta. Bu iş yerlerinin 180 bini inşaat sektöründe faaliyet gösteriyor. Çalışan sayısı açısından baktığımızda da ülkemizde 15 milyonu aşkın çalışanın yaklaşık 2 milyonunun yine sektörde istihdam edildiğini görüyoruz. Bu rakamlar oldukça büyük rakamlar oransal bazda değerlendirdiğimizde de sektörün ülkemiz için nedenli önemli bir yere sahip olduğunu ifade ediyor diye düşünüyorum. Sektörün üretim ve istihdam açısından önemini bu şekilde özetlemek istedim.
Evet.
Tabii bir de sizin de az önce ifade ettiğiniz iş kazaları gerçeği var. Emek yoğun, çalışan sayısının fazla olduğu bir sektör olduğu için maalesef dünya genelinde, yani evrensel bir sorun bu mesele.
Tabii.
Baktığımızda istatistiklere dünyada 3 milyarı aşkın, ülkemizde de biraz önce ifade ettiğim gibi 15 milyonu aşkın çalışan var. Ve dünya genelinde her gün 1 milyondan fazla iş kazası meydana geliyor. Hem bu iş kazalarında hem de meslek hastalıkları sonucunda 2,5 milyona yakın çalışan da maalesef hayatını kaybediyor. Çok daha fazla çalışansa iş göremez hale geliyor.
Hmm.
Bu kayıpların çok büyük bir bölümü de maalesef inşaat sektöründe gerçekleşmekte. Tabii birçok ülkede iş kazalarına ilişkin verileri incelediğimizde ölümlü iş kazaları açısından özellikle sektörün ilk sıralarda yer aldığını görüyoruz. Ülkemizde de tablo benzer. Ülkemizdeki verilere baktığımızda meydana gelen ölümlerin yılda en az 3'te 1'inin inşaat sektöründe meydana geldiğini görüyoruz. Aslında bu rakamlar tabii ki bizim açımızdan oldukça yüksek rakamlar.
Yüksek, tabii.
Ama bu alanda ülkemiz açısından önemli iyileşmeler yaşandığını da söyleyebiliriz. Özellikle şu konuda örnek vermek istiyorum. 2000'li yılların başından günümüze kadar inşaat iş yerlerinin sayısı %80 artarken çalışan sayısı da yaklaşık %124 arttı. Ama aynı süreçte sektörde meydana gelen iş kazalarına baktığımızda 100 binde ölüm oranının 45'ten 21'e kadar gerilediğini görüyoruz. Bu oldukça önemli bir iyileşme. Ama tabii ki biraz önce de ifade ettiğim gibi hala kat edilmesi gereken uzun bir yolumuz olduğu da aşikar. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanan son verilere göre bir yıllık süreçte meydana gelen toplam 385 bin iş kazasının yaklaşık 44 bini inşaat sektöründe gerçekleşti. Yine bir yıllık süreçte meydana gelen toplam 1231 ölümlü vakanın ise 347 tanesinin, yani yaklaşık %28'inin sektörde gerçekleştiğini görüyoruz. Bu rakamlarda bize aslında iş kazaları ve bu kazalara bağlı kayıpların önlenmesi açısından sektöre yönelik hem bugüne kadar atılan adımların hem de yarınlarda atılacak her yeni adımın ne derece elzem olduğunu ortaya koyuyor diye düşünüyorum.
Evet. Az önce verileri açıkladınız. Hakikaten inşaat sektöründe iş kazaları bir hayli yüksek. O sayılar yüksek. Bu yüzden gereken tedbirler alınmalı ki ölümlerin, yaralanmaların önüne geçilebilsin. Allah korusun, insanlar hayatını kaybediyorlar. Aileleri var tabii, bakmakla yükümlü oldukları, geride bıraktıkları var. Onların hayatlarını bir şekilde yürütmeleri gerekiyor. Bu yüzden de gereken tedbirlerin en iyi şekilde sağlanması gerekiyor. İsterseniz şuraya geçelim. Bu sektörde sıkça karşılaşılan iş kazası türleri neler? Hangi iş kazaları daha fazla görülüyor İnşaat sektöründe?
Çok önemli bir konu. Çünkü sebepler aslında kaza türlerinden yola çıkarak ulaştığımız bilgiler. Bu konuda genel müdürlüğümüz inşaat şubesi olarak gerçekleştirdiğimiz bir kaza analizi çalışmamız var.
Hı hı.
Oldukça kapsamlı ve önemli bir çalışma. İzninizle hem bu çalışmadan hem de elde ettiğimiz bulgulardan bahsederek bu soruyu yanıtlamak istiyorum. Çünkü söz konusu çalışma sektöre yönelik atılacak yeni adımlar ve üretilecek politikalar açısından rehber niteliği taşıyor. Bu analiz çalışmasında sektörde meydana gelen 3884 ölümlü vakayı inceledik.
Hı hı.
Ve bu vakaları kendi geliştirdiğimiz sınıflandırma sistemine göre ayrıntılı şekilde analiz edip sınıflandırdık. Bu vakaları 14 ana başlıkta toplam 34 alt kategoride sınıflandırdık. Tabii bu kategorilerin hepsine burada tek tek değinmeyeceğim.
Evet.
Öne çıkan kazalardan bahsetmek istiyorum. Bu analiz çalışmasında yüksekten düşme şeklinde meydana gelen ölümlerin ilk sırada yer aldığını tespit ettik.
Hı
hı. 2013 ile 2020 yılları arasında yıllık ortalamalara göre her yıl sektörde meydana gelen ölümlerin yaklaşık %40'ı yüksekten düşme kaynaklı diyebiliriz. Oldukça yüksek bir oran. Yüksekten düşme şeklinde meydana gelen ölümleri de sırasıyla trafik ve iş makinesi kazaları, sağlık problemi kaynaklı, elektrik işleri kaynaklı, iş ekipmanı, malzeme kaynaklı vakalar başta olmak üzere diğer iş kazası türleri takip ediyor. Ama açık ara farkla yüksekten düşme sonucu ölümlerin ilk sırada yer aldığını görmekteyiz. %40 haliyle biraz önce de ifade ettiğim üzere oldukça yüksek bir oran.
Evet. İnşaat sektöründe çalışmak hakikaten zor çünkü ağır işler. Dolayısıyla insanın sağlığının yerinde olması gerekiyor. hem psikolojik olarak hem bedensel, fiziksel olarak sağlığın tam olması gerekiyor. Bununla ilgili bu işe başlamadan bir sağlık raporu isteniyor mu?
Kesinlikle inşaat sektörü gibi çok tehlikeli sektörlerde çalışan işe başlamadan önce bu raporu sunmak zorunda. Hatta mevzuat işverenlere de bu konuda çeşitli yükümlülükler getiriyor. Bu yükümlülüklerin başında da bu raporun varlığını sorgulamak geliyor. Evet. Çeşitli nörolojik rahatsızlıklar olabilir, görmeyle ilgili çeşitli problemler olabilir. Bu konuda iş yeri hekimi tarafından çalışanın muayene edilmesi ve yapılacak işe uygun nitelikte olduğunu sağlık açısından belgelemesi gerekiyor. Bu belge olmadan çalışanlar inşaat sektörü gibi çok tehlikeli faaliyetlerde evet. yer alamıyor.
Tabii. Bir de çocuk işçi çalıştıranlar var, kaçak işçi çalıştıranlar var. Bu da ayrı önemli bir konu değil mi?
Kesinlikle. Ülkemizde tabii özellikle son yıllarda bu konu üzerine bayağı yoğun bir çaba sarf ediliyor. Ve bu sorunun en azından önemli ölçüde giderildiğini de ifade edebiliriz.
Peki. Şimdi pek çok kaza yaşandığını söylediniz. İşte yüksekten düşmek en önemli ölüm sebeplerinden bir tanesi. Bu ölümlerin önüne geçebilmek için ya da en aza indirebilmek için ne tür önlemler alınabilmeli?
Yine çok önemli bir konu başlığı. Bunu uzun uzun izah etmek isterim. Çünkü biraz önce de ifade ettiğim üzere çözüm önerilerini doğru bir şekilde belirleyebilmek ve uygulayabilmek için öncelikle kazaların nasıl meydana geldiğini belirlememiz ve buna en uygun tedbiri nasıl alırız konusunda bir değerlendirmede bulunmamız gerekiyor. Evet. Tabii yine karıştırılan bir konu, öncelikle yüksekte çalışma nedir? Bunu hatırlatmak isterim. Sahada biz sıklıkla karıştırıldığını gözlemliyoruz bu tanımın. Yüksekte çalışmanın tanımı yapı işleri kapsamında, yani yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliğinde yer alan bir tanım. Burası oldukça önemli. Tanımsa şu şekilde: seviye farkı bulunan ve düşme sonucu yaralanma ihtimalinin söz konusu olduğu bütün alanlarda yapılan çalışmalar mevzuata göre yüksekte çalışma olarak değerlendiriliyor. Bu da bizi şöyle bir sonuca çıkarıyor. İnşaat sektörünün yapısını düşündüğümüzde birçok faaliyet aslında yüksekte çalışma gerektiren işlerden oluşuyor.
Evet.
Bu nedenle de bizim yüksekte çalışma konusunu iyi bir şekilde değerlendirip risk değerlendirmemizi de yapıp en uygun tedbiri almamız gerektiği sonucuna ulaştırıyor. Bu kritik bir nokta. Buradan da şu konuya değinmek istiyorum. Şimdi yüksekten düşme şeklinde ölümlerin %40'ının gerçekleştiğini ifade etmiştim. Bir de bunların alt sebeplerine bakmak lazım. Bu kazalar en sık ne şekilde meydana evet. geliyor? Örneğin yüksekten düşmelerin alt sebeplerini incelediğimizde karşılaşma sıklığı açısından ilk sırada kat kenarından düşmelerin olduğunu görüyoruz. Bu kaza tiplerini kalıp işleri esnasında, cephe iskelesinden, çatı işleri esnasında ya da iskele ve benzeri ekipmanlardan düşmeler izliyor. Burada ayrıntıya inmeliyiz çünkü düşmenin ne şekilde, nasıl, ne kaynaklı gerçekleştiğini bilerek ancak ve doğru olarak tespit ederek biz bu kazaları önleyebiliriz. Burada hatta örnek bir iki kazadan da bahsetmek isterim.
Tabii, memnuniyetle.
En azından bize rakamsal açıdan kötü gelen bu tablonun ne kadar kolaylıkla düzeltilebileceğini, daha iyi noktalara getirilebileceğini de dinleyicilerimizle paylaşmış oluruz. Örneğin meydana gelen, 2018 yılında meydana gelen bir ölümlü iş kazası bu. Bu kazada çalışan malzeme taşıyor. Taşıdığı malzemeye ayağı takılıyor ve çalıştığı 6. kattan düşerek hayatını kaybediyor. Oysa kat kenarında alınacak bir toplu koruma önlemiyle bile bu kaza kolaylıkla önlenebilirdi. Bir başka kazada inşaatta bekçi olarak çalışan bir görevli yürürken ayağı kirişe takılıyor, yüzüstü düşüyor ve beton zemine kafasını çarparak yine hayatını kaybediyor. Bu kaza, bu ölümlü kayıp da baret kullanımı gibi çok temel kişisel koruyucu tedbirlerle yine kolaylıkla önlenebilirdi.
Evet.
Zaten az önce bahsettiğim kaza analizi çalışmamızda sektörde yaşanan ölümlü iş kazalarının çok büyük bir bölümünün örnek verdiğim çok basit teknik önlemlerle dahi engellenebileceğini ortaya koymakta. Biz de zaten inşaat şubesi olarak sahada teknik bilgi seviyesini artırmaya yönelik çalışmalarımızı bu minvalde yönlendirmeye gayret ediyoruz. Tabii kazaların alt sebeplerine indiğimizde genellikle eğitim konusundaki eksikliklerin temel sebeplerden olduğunu görmekteyiz. Bunun yanı sıra kullanılan ekipman ilgili mevzuata, ilgili standartlara uygun olmayabiliyor. Ya da ekipmanımız mevzuat ve standartlara uygun ancak yapacağımız işe uygun olmayabiliyor. Hı hı. Yani tek başına ilgili mevzuat ve standartlara uygun olması da yeterli değil. Güvenli çalışmada en temel teknik ilke işe uygun, mevzuat ve standartlara uygun ekipman seçimi ve kullanımı. Bu da en az eğitim kadar dikkate alınması önemli bir nokta.
Evet.
Bunun yanı sıra tabii cephe iskelesi, sütunlu çalışma platformu, asma iskele, güvenlik ağı gibi ekipmanların biraz önce ifade ettiğim gibi standartlara uygun olması gerekiyor. Ama bu ekipmanlar her zaman tek başına yeterli de olmayabilir. Ya da imalatın herhangi bir aşamasında bu ekipmanların ya da bu ekipmanlarla alınan tedbirlerin kaldırılması gerekiyor da olabilir. Misal korkuluklar, namı diğer geçici kenar koruma sistemleri. Ben bu sistemlerle kat kenarında toplu koruma tedbiriyle önleyici bir tedbir almış olabilirim. Ama imalat gereği belli bir aşamada bunların sökülmesi gerekebilir. Bu gibi durumlarda da ya alternatif bir toplu koruma tedbiri veya bu tek başına yeterli olmayacaksa ya da uygulanması mümkün değilse de kişisel koruyucu tedbirlerle gerekli önlemleri almak zorundayım. Aslında bu az önce saymış olduğum temel hususlara uyarak yüksekten düşme şeklinde meydana gelen ölümlerin yaklaşık %90'ını önlemek mümkün. Bu da aslında sektörde meydana gelen ölümlerin yaklaşık %40'ına tekabül ediyor. Son olarak bu konuda şu hatırlatmayı yapmamda da fayda olduğunu düşünüyorum.
Tabii buyurun.
Şimdi güvenli çalışma ortamlarının oluşturulması konusunda hedeflediğimiz düzeye ulaşabilmek ancak kamu ve özel sektör ayrımı gözetmeksizin tüm paydaşların etkin işbirliğiyle atacağı adımlarla mümkün olabilir. Bu yüzden iş sağlığı ve güvenliği konusunda farkındalık düzeyinin işbirliğiyle artırılması büyük önem arz ediyor. Ben bu konuda yeri gelmişken bu program aracılığıyla bizlere vermiş olduğunuz destek için de sizlere bir kere daha teşekkürlerimi sunmak istiyorum.
Sağ olun. Bizler iş sağlığı ve güvenliği köşemizde bilgilendirmeye, dinleyicilerimize farkındalık kazandırmaya gayret ediyoruz. Bu konuda elimizden ne gelirse kazaların önlenmesi adına gayretimizi de sürdüreceğiz. Bir de şu aklıma geldi şu an. Şimdi inşaat sahasını da bir koruma altına almak gerekiyor değil mi? Örneğin dışarıdan inşaat sahasına bir kedi köpek de girebilir. Onların da hayatına mal olabilir, kaza olabilir. Ya da oradan geçen insanın başına bir şey düşebilir. O darbeyle hayatını kaybedebilir değil mi? Bu şekilde bir önlem alınması gerekiyor değil mi?
Kesinlikle dış ortamdan, çevreden uygun şekilde izole edilmesi gerekiyor. Hatta bu saydıklarınızın yanı sıra sırf intihar etmek amacıyla bile maalesef inşaat alanını tercih eden insanlar olabiliyor. Hı-hı. Bu da ayrı bir sorun. Evet. Bunların yanı sıra yine sadece inşaat alanının dışarıyla, çevre koşullarıyla izolasyonu değil, aynı zamanda şantiye alanı içerisinde de o an yetkisiz çalışanların girmesinin engellenmesi gereken, hı-hı, ya da hiçbir çalışanın girmesine izin verilmemesi gereken alanlar da olabilir. Buraların hem uygun işaretlerle işaretlenmesi, hı-hı, girişlerin de fiziki engellerle engellenmesi gerekiyor. Evet. Bu da oldukça önemli bir husus.
Evet. Bizler de süremizin sonuna geldik. Çok önemli bilgiler aktardınız bizlere. Bu iş kazalarının önlenmesi açısından hakikaten bilgilenmek, farkında olmak çok önemli. Eğer bilgi sahibi olursak, bir olaya karşı, bir duruma karşı farkındalığımız olursa onunla mücadele edebiliriz. Yoksa yavan kalır. İşte az önce bahsettiğiniz, tamam bilgi sahibi olacağız. Bu inşaat sektöründe çalışan işçilerimiz, vatandaşlarımız bilgilenecekler. Ama bunun yanında da kendilerine verilen ekipmanları doğru kullanabilmeliler değil mi? Mesela bir baret, o elbise efendim nasıl kullanılmalı, bunu da iyi bilmek gerekiyor.
Kesinlikle. Aynı zamanda bu hususlar da mevzuatımızda yer alan konular. Örneğin bir çalışanın, bir inşaat iş yeri özelinde konuşalım, fiilen işe başlamadan önce bir işe başlama eğitimi alması gerekiyor. Bu eğitimin temel mantığı da zorunlu olan temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimini alacağı süre arasında herhangi bir iş kazasına maruz kalmasın, yapacağı işle ilgili ve güvenli çalışma yöntemleriyle ilgili bilgi sahibi olması. Bu da ifade ettiğiniz gibi çalışanın güvenliğinin sağlanması konusunda oldukça önemli bir husus.
Peki. Çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için.
Ben teşekkür ederim.
Bizlere önemli bilgiler aktardınız. Sevgili dinleyicilerimiz, herkes için İş Sağlığı ve Güvenliği köşemizde İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanı, aynı zamanda inşaat mühendisi Alperen Fatih Dursun bizlerle birlikteydi. Kendisine teşekkür ediyoruz.
Ben de sizlere teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
Sağ olunuz. Güne Bakan müzikle devam ediyor.
Ölüm olsun ister ayrı. ayrılık.
Avrupalı Türkler.
Güne bakan Avrupalı Türkler köşemizle devam ediyor. İstinye Üniversitesi öğretim üyesi ve Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi üyesi Profesör Doktor Osman Can Ünver şu anda telefon attığımızda. Sayın Ünver, merhaba.
Merhabalar.
Yayınımıza hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum kıymetli hocam. Nasılsınız, iyi misiniz?
İyiyim, çok teşekkür ederim. Sağ olun, eksik olmayın.
Sizinle bu hafta eğitimi konuşacağız. Hakikaten çok önemli bir konu eğitim. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın çocukları için Türkiye'de sağlanan eğitim imkanlarını, lisans, yüksek lisans eğitimini ve bunun şartlarını, YÖS'ü konuşacağız, başvuru şartlarını ayrıntılı bir şekilde sizden dinleyeceğiz. İsterseniz bir genel olarak sizden dinleyelim. Yurt dışında yaşayan pek çok vatandaşımız var ve bunların çocukları, vatandaşlarımızın çocukları üniversite eğitimlerini Türkiye'de almak istiyorlar. Bunun için ne yapmalılar? Türkiye'de ne tür eğitim imkanları sağlanıyor onlar için?
Evet, şimdi özellikle şundan başlamak istiyorum. Yani Türkiye'de genel olarak son yıllarda eğitimde önemli bir gelişme kaydediliyor. Yani tabii bunu bir takım eleştirilerle falan da bezemek mümkün de bu yaklaşımı. Ancak Türkiye ciddi bir yüksek öğretim ülkesi haline geldi. Dışarıdan gelen, yani yurt dışından gelen yabancı öğrenci sayımızda da ciddi bir artış var.
Evet.
Bunun ötesinde özellikle yani Türkiye'nin daha aktif olduğu coğrafyadan gelen öğrencilere mesela Yurt Dışı Türkler Başkanlığı'nın tanımış olduğu işte Türkiye bursları var. Hı-hı. Dolayısıyla Türkiye bir yani çekim merkezi halindedir bu manada. Hatta şu kadarını da söyleyeyim, bu Erasmus projesi çerçevesinde mesela Avrupa Birliği'nin benim de bu dönem sınıfımda, sınıflarımdan bir tanesinde bir Alman, bir Fransız, bir Romanyalı, başka bir sınıfta bir İtalyan öğrenci de var. Onun ötesinde Lübnanlı var, onun ötesinde Suriyeli var. Dolayısıyla giderek internasyonel bir hüviyet kazanmış oldu Türkiye'de yüksek öğrenim. Bu
evet,
önemli bir şeydir. Şimdi
tabii.
Bizim okula gittiğimiz yıllarda çok, şimdi de var aslında tabii, o ilgi küreselleşmeyle birlikte arttı. Ama Türkiye'deki eğitim imkanları tabii çok kısıtlı olduğu için benim üniversiteye girdiğim yıl ya da girme yaşında olduğum yıl Türkiye'de 6-7 tane üniversite vardı. Yani çok sayı az. Şimdi 217'den fazla zannediyorum. Devamlı yenileri açıldı. Yeni fakülteler açıldı. Şimdi görev yapmakta olduğum İstinye Üniversitesi'nin 9 fakültesi var. Efendim 12 bin öğrencisi var. Bunun 1300'ü yabancı öğrenci. Bunlar önemli. Onun ötesinde işte çok sayıda araştırma merkezi, çok sayıda efendim işte program, ayrıca yüksek lisans ve doktora programları var. Dolayısıyla bu üniversitelerden sadece bir tanesi buradaki, yani İstanbul'daki, ki zannediyorum İstanbul'da 50'nin üzerinde üniversite var, yani isimlerini bazen bilmekte zorluk çekiyoruz. Şimdi böyle bir imkan, böyle bir arz ortada olduğu vakitte tabii çekim merkezi olmanız kolaylaşıyor. Bir de ayrıca bu üniversiteler, birçok üniversite kendilerini yeni ihtiyaçlara göre de adapte ediyorlar, uyum sağlıyorlar. Dolayısıyla yeni yeni bölümler açılıyor. Ondan sonra başka ülkelerde pek böyle aslında esnek olmayan durumlar varken bizde bu konuda biraz daha esneklik olduğu kanaatindeyim ben. Yani YÖK'ün bu konudaki yaklaşımı gelişmeye zemin teşkil ediyor diye düşünüyorum. Dolayısıyla bizim tabii ciddi bir öğrenci öğretme potansiyelimiz var. Ciddi bir öğrenci potansiyelimiz oldu ve yani yabancı öğrencilerin gelmesi tabii bizim için de aslında sevindirici. Bunun tabii ayrıca sonuçları var. Yani ülkelerine döndükleri vakit yani Türkiye Türkiye'nin üzerlerinde bıraktığı iyi intibaları hiç kuşkusuz yani bizim yararlanacağımız şekilde kullanırlar diye düşünüyorum. En azından böyle bir ihtimal vardır ve evet, bu ihtimal de çok zayıf bir ihtimal değil yani.
Sayın hocam, ülkemizde evet. Okuyup da bulunduğu ülkede Cumhurbaşkanı olan öğrenci var. Yani tabii orada gidecek, Türk kültürünü tanıtacak, insanımızı tanıtacak.
Evet. Geçenlerde Ankara'daki Bosna Hersek Büyükelçisi'yle tanışmıştım. O da İstanbul Üniversitesi mezunuydu yani.
Ne güzel.
Şimdi böyle çok sayıda insan Türk ülkemize, milletimize, devletimize dahil hale geliyor. Bu güzel bir şey.
Evet.
Şimdi yalnız bugünkü konumuz tabii bu yabancı öğrencilerin ötesinde. Aslında Türkiye'den dedeleri ve büyükanneleri işte göç etmiş. Anneleri, babaları demiyorum artık. Üçüncü kuşak, dördüncü kuşak Türk çocukları bulundukları ülkelerde işte eğitimde giderek daha fazla yükseliyorlar. Eğitim imkanlarından daha fazla yararlanıyorlar. Yani benim yanlış hatırlamıyorsam Almanya'da 2000'li yılların ilk yıllarında, ilk döneminde, ilk 10 yıl içerisinde üniversitelerde okuyan Türk öğrenci sayısı veyahut da Türk kökenli öğrenci sayısı, yani Alman vatandaşı da olabilir, 30 bin civarındaydı. Bu rakamı biz az buluyorduk. Yani çok daha fazla olması gerekiyor. Çünkü 600-700 bin çocuktan söz ediliyor. 600-700 bin çocuğun sadece 30 binin yüksek öğrenim görmesi bizi tatmin etmiyordu. Çünkü bizim de gözümüz daha yukarılarda falan yani açıkçası. Şimdi son zamanlarda bu üniversitelerde okuyan sayısında da artış oldu. Ciddi bir ilerleme olduğu kanaatindeyim. Bunların bir kısmı aslında Türkiye'ye olan bağlılıklarından ötürü de yüksek lisans ve doktoralarını Türkiye'de yapmak istiyorlar. Yani bu aynı zamanda da bir denklik sorununun çözülmesiyle mümkün oldu. Yani Alman veyahut da başka hangi ülkelerde yaşıyorlarsa o ülkelerin işte öğrenim kurumlarının ve mevzuatının aslında Türkiye'de görülmüş olan öğrenimi tanımaları önemli bir şey. Şimdi bazı yerlerde belki tanıma sıkıntıları ortaya çıkabilir. Belli branşlarda mesela hekimler için sıkıntılı olduğunu düşünüyorum. Ben aprobasyon derler. Yani meslek icra etme izni. Mesela o sıkıntı olabiliyor ama birçok branşta aslında bunun aşılmış olduğu kanaatim. 2012'de mesela Almanya'da bu denkliklerle ilgili önemli bir mevzuat değişikliği yapıldı.
Evet.
Şimdi mavi kart sahibi olan, yani Türk vatandaşı olmaları gerekmiyor. Türk vatandaşı olduğu zaman tabii biraz daha farklı, onun için de farklı falan. Ama YÖS veyahut da işte başka bir sınav aracılığıyla ancak yabancı kontenjanından kendilerine ayrılmış işte yerlerde gelip lisans ve lisans üstü eğitim öğrenimi yapabiliyorlar. Şimdi lisans üstü için de ayrı programların açılması bence uygundur diye düşünüyorum. Yani özellikle liseyi ve üniversiteyi bulunduğu ülkede söz gelişi Almanya'da bitirmiş olan bir Türk gencinin gelip Türkiye'de bir yüksek lisans yapması, akabinde bir doktora yapması ve işte yani hem bildiği yabancı dilden ötürü daha geniş literatüre erişebilmesi açısından hem işte ülkemizin de işte üniversitelerimizin sunduğu imkanlardan geniş olarak yararlanma imkanı olduğundan aslında kendileri için de yararlı olacaktır ve bizim için de yararlı olacaktır diye düşünüyorum. Yani bu seçilmesi gereken yollardan biridir. Ha diyeceksiniz ki bizimkiler de gidip yurt dışında okumak istiyorlar. Olabilir. Bizimkiler de gider yurt dışında okurlar tabii. Onda
elbette.
Bir mahsur yok. Bir mahsur yok ama biz özellikle yani orada yapmasınlar demiyoruz o işi. Bize de gelsinler diyoruz yani. O şekilde düşünüyorum ben.
Evet.
Bunun yararlı olacak kanaatindeyim. Hem de toplumlar arasında iyi ilişkileri geliştirme açısından da yani bilimsel alışveriş açısından da yararlı bir adım olması gerektiği kanaatindeyim.
Evet. Elbette Türkiye'den Avrupa'ya okumak için gitmek isteyenler var. Avrupa'dan da Türkiye'yi okumak için gelmek isteyenler var. Böyle bir alışveriş de diyebiliriz aslında buna.
Evet. Dünya öyle. Yani,
tabii ki.
Öyle bakmayın, hala sınırlar var. Fakat belli sınırlar da yıkıldı yani. Onu da göz önüne almak lazım.
Dünya globalleşti. Evet.
İşte dijital bir çağdayız. Herkes her yere ulaşabiliyor. Yani her türlü toplantıya katılıyorsunuz dünyanın öbür ucunda. Yani.
Evet. Kıymetli hocam, isterseniz şimdi bu eğitimi almak için şartlara geçelim. İşte yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın çocukları Türkiye'de lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi almak istiyorlar. Bunun evet. için gereken şartlar nelerdir? Biraz da bundan bahsedelim mi?
Şimdi şöyle, bu şartlar aslında çok şey değil, ağır değil. Yani üniversitelere müracaat ediyorlar. Mesela bu yurt dışındaki çocuklarımız için ALES mecburiyeti yok, yanılmıyorsam. Yani o yüksek öğrenime, daha doğrusu lisans öğrenime geçiş açısından üniversitelere müracaat ediyorlar. Ondan sonra dil, TOEFL falan, işte o dil sınavları kabul ediliyor. Veyahut da YDS, yabancı dil sınavına giriyorlar. Ondan sonra bu şey, YÖS diye bir sınav var aslında.
Yabancı uyruklu öğrenci sınavı.
Evet. Bu mavi kartlılar için aslında biraz daha yumuşatılması da gereken birkaç, yani yabancı öğrenciler için, başka ülkelerden gelen öğrenciler için var olan şartlardan daha hafif şartlar olmasına rağmen biraz daha hafifletilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama şöyle, bu şimdi bunlar hep yapılabilir. Yani üniversitelerin aslında bu mecraya itilmesinde fayda var. Ben şahsen, yani şimdi bulunduğum üniversitede olsun, başka üniversitelerde olsun, yabancı ülkelerde yaşayan mavi kart sahibi, aslında seçme seçilme ve askerlik dışında tüm hakları eşit gibi gözüküyor, ama bu yüksek öğrenime girişte de biraz daha kolaylıklar getirmek suretiyle, onların hatta biraz pozitif ayrımcılık yapmak suretiyle, hı hı, onları burada hem ağırlamak hem okutmak yararlı olacağını düşünüyorum. Hatta bu konuda bir çalışma yapılmasında fayda var. Yani belki de yapılıyordur, yapılmıştır falan filan, ama bence güncel bir konudur. Bu şartlar ağır değil. Şartlar şu andaki şartlar da ağır. Neticede girip üniversitelerle temasa geçecekler. Ondan sonra geçtikten sonra kendilerine yol gösterilecektir. Evet. Yani bazı şeyler var. Özel bölümlere göre değişiyor. Yani her branşa aynı şartı da koymamışlar. O bakımdan biraz kendilerine bırakılmıştır o.
Evet. Sayın hocam, şöyle baktığımızda günümüzde eğitim almak isteyenler için imkanlar bir hayli fazla. Eskiden işte anlattınız, bizim zamanımızda böyle yoktu dediniz. Şimdi hem üniversite sayıları çok fazla, verilen eğitimler daha kaliteli ve imkanlar çok daha fazla.
Çok doğru. Yani işte diyorum, yani bir çekim merkezi haline geldi. Yani Türkiye. Geçen gün şeyde Fas'ta bir aileyle karşılaştım. Ondan sonra dedi ki oradaki konuştuğum insan, bizim çocuğumuz da İstanbul'da doktora yapmaya çalışıyor. İşte bir işe girdi, çalışıyor. Şimdi galiba işten ayrıldı. Birkaç hafta burada kalacak. Dönecek, tekrar işe devam edecek. Doktorasını da İstanbul'da yapmaya gayret edecek dedi.
Şimdi çok güzel.
Bunlar bizim daha önce pek şahit olmadığımız işler. Doğrusu istemen gerekirse.
Evet.
Dolayısıyla yani burada demek ki belli bir kalite düzeyi tutturulmuş yani. Bunu kabul etmek lazım.
Evet.
Değil mi? Yani,
ben de yakın zamanda burada bir öğrenciyle tanıştım. Somali'den ülkemize gelmiş ve ülkemizde uluslararası ilişkiler bölümünde okuyor. Bursa'da. Ne olmak istiyorsun diye sormuştuk. Aktivist olmak istiyorum dedi. Neden diye sorduk. Ülkemi en iyi şekilde, Afrika'yı en iyi şekilde dünyaya tanıtmak istiyorum cevabını vermişti. Ya bu müthiş bir cevaptı bizim için ve bunun için de Türkiye'yi tercih etmiş.
Evet, yani şimdi bir de ırkçılıkla falan da karşılaşmadığı için tabii tercih edecek. Yani
evet.
Bir de o var.
Tabii.
Şimdi Avrupa'daki durum öyle değil tabii. Mesela Amerika'da, Avrupa'da. O bakımdan ben işte şimdi yabancı öğrencinin ötesinde, yani başka ülkelerden gelen kendi öğrencilerimiz için de böyle bir kendi insanlarımız, yani Türkler, Türkiye kökenliler falan için de yapılandan yararlansınlar temellisini tekrarlıyorum.
Evet. Kıymetli hocam, süremizin de sonuna geliyoruz. Evet. Eğitimi konuşuyoruz. İşte yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın çocukları Türkiye'de eğitim almak isterlerse, lisans, yüksek lisans, doktoralarını yapmak isterlerse nerelere başvurabilirler? Hangi imkanlar sunuluyor Türkiye'de? Sizinle bunları konuşuyoruz. Son olarak buradan bizi dinleyen öğrencilere ne tavsiyelerde bulunursunuz?
Vallahi şimdi şöyle, bence onların tabii Türkiye'de eğer yüksek lisans ya da lisans eğitim diye toplu halde yani yüksek lisans ve doktora yapma gibi böyle bir amaçları varsa tabii öncelikle iyice bir Türkçelerini pekiştirmeleri gerekir. Yani eğer Türkçe yapacaklarsa. Bizim tabii bazı programlarımız yabancı dilden. İngilizce olanı var, bazı üniversitelerde Almanca olanı var, Fransızca olanı var. Ama tercihen ben onların ana dillerini pekiştirmelerini tavsiye ederim. Ve yaptıkları işi de burada kendi dilimizde yaparlarsa daha da yararlanırlar diye düşünüyorum. Hı hı. Yani bu bir de tabii orijinallik de kazandırıyor. Yani Türkiye'de Türkçe yapacaksınız. Sonuç olarak bu eğitimi göreceksiniz. Ve böylelikle işte sonra yeniden gidip daha önce yaşadıkları, doğdukları, büyüdükleri ülkede yaşayabilirler. Yeter ki o aldıkları diplomalar, o dereceler kabul edilsin. Ona göre de çalışmalarına, yani istihdama girmelerine de katkısı olacak şekilde. Bunu iyi planlamaları lazım. Bu plan işi biraz kolay değildir. Onun için de iyi dönüşü. Yani kısa süre içerisinde bunun tüm inceliklerini anlatmak çok zor Mustafa Bey.
Evet.
Ama dediğim gibi yani bizi duyanlara şunu söylüyorum. Gidip eğitim görmek istedikleri üniversitelerle temasa geçtiler. Devlet üniversiteleri olabilir, vakıf üniversiteleri olabilir. Hepimiz göke bağlıyız. Kurallar aynıdır. Dolayısıyla kendilerine kalmış karar vermek. Ama iyi incelemelerini, hangi hocalardan nasıl ders alabileceklerini görmelerinde fayda.
Peki. Sayın Ünver, çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Bize bu hafta eğitim hakkında önemli bilgiler aktardınız. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın çocukları Türkiye'de okumak isterlerse neler yapmalılar? Bu konuda bize ayrıntılı bilgiler verdiniz. Haftaya başka bir konuda görüşmek dileğiyle diyoruz ve sizi sevgiyle, saygıyla uğurluyoruz.
Çok teşekkür ederim. Ben de size iyi günler diliyorum. Dinleyicilerimize de çok sevgiler, saygılar.
Teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Sevgili dinleyicilerimiz, Avrupalı Türkler köşemizde İstinye Üniversitesi öğretim üyesi ve Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi üyesi Profesör Doktor Osman Can Ünver bizlerle birlikteydi. Efendim, bugün de Güne Bakan'ın sonuna geldik. Bizler Şule Özçakır, Sezin Zor, Nilgün Yıldırım, Tolga Kökten ve mikrofonda bendeniz Mustafa Çamlıca sizlere bugünlük veda ediyoruz. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
Güne Bakan.